Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politik Yaz programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Bugünkü konuğum Brookings Enstitüsü araştırmacısı ve Robert Bosch Akademisi üyesi Galip Dalay. Önce kısaca kendisini tanıtmak isterim. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Galip Dalay, London School of Economics'te yüksek lisansını, Oxford'da ise doktorasını tamamlamıştır. Huffington Post, Newsweek, Le Monde, El Cezire gibi platformlara katkı veren Dalay, Türkiye'de de Karar Gazetesi'nin dış politika yazarıdır. Kendisiyle bugün Arap Baharı sonrası iki farklı kutbu temsil eden Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşacağız. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programa hoş geldiniz Galip Bey.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sağ olun, davetimizi de kabul edip programa katıldığınız için çok mutlu ettiniz bizi. Bugün Galip Dalay ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve bu ülkenin Türkiye ile Orta Doğu'daki çekişme noktalarını ele alacağız. İlk olarak da hocam şunu sormak istiyorum. Geniş bir bölgede kurduğu askeri üst bölgeleri söz konusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Arap Baharı süreciyle birlikte özellikle nüfusunun ciddi bir şekilde Orta Doğu'da arttığını görüyoruz. Geniş bir coğrafyada oldukça müdahaleci, proaktif, itirazlı bir dış politika izliyor. Söz konusu bu küçük devletin dış politikasının arkasındaki dinamikleri öncelikle sormak istiyorum. Daha önce daha çok parasal gücüyle gündeme gelen bir refah devleti olan Birleşik Arap Emirlikleri nasıl oldu da bu kadar hırslı ve Orta Doğu'da aktör olmaya çalışan bir devlete dönüştü?
Bu biraz da Orta Doğu'daki değişimin öyküsünü yansıtıyor. Yani bugün bu çekte sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil ama genel olarak Körfez ülkelerini konuşmamız Orta Doğu'daki ağırlık merkezinin geleneksel Arap devletlerinden Körfez ülkesine kaymasıyla alakalı. Tüm tarihsel olarak Orta Doğu'da işte Mısır gibi, Irak gibi, Suriye gibi daha geleneksel ağırlık merkezleri vardı. Fakat son yıllarda bu geleneksel ağırlık merkezleri son yıllarda da değil aslında. Epey bir süredir bu geleneksel ağırlık merkezlerinin ağırlığında dramatik bir azalma var. İşte Suriye iç savaş yaşıyor. Irak fiili olarak 3 parçaya bölünmüş durumda. Yani siyaseten felç olmuş durumda. Mısır'ın ise darbeden sonraki hali zaten ortada. Dolayısıyla da Orta Doğu'daki ağırlık merkezi Körfez'e kaydı. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, son yıllarda bütün Körfez ülkelerinin, özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın epey aktivist bir dış politika izlediğine şahit olduk. Epey aktivist bir güvenlik politikaları, uluslararası ilişkiler ağını yönetmeye çalıştığına şahit olduk. Burada ise son yıllarda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri daha fazla ön plana çıktı. Bunun işte dediğim gibi yani birinci sebebi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ölçekte ön plana çıkmasının sebebi diğer geleneksel ağırlık aktörlerin bir şekilde resmin dışında kalmaları veyahut da resimdeki güçlerine bir azalma yaşamaları. Diğer bir sebep bu tabii ki finansal güçleri, sahip oldukları finansal güçleri, sahip oldukları finansal networkleri ve uluslararası ittifak ilişkileri. Çünkü bu ülkeler aynı zamanda özellikle Batı nezdinden epey yakın ilişkilere sahipler Amerika ile veyahut da diğer batılı ülkelerle. Üçüncüsü de bunun üzerine işte bu finansal gücünü stratejik ve jeopolitik kazanımlarına daha sık bir şekilde aktarmaya çalıştığını görüyoruz. Ve özellikle de Arap Baharı'ndan sonra. Arap Baharı'nın sonra bu Birleşik Arap Emirlikleri gittikçe kendisini Arap Baharı karşıtı dalganın en ateşli, en hararetli savunucusu haline geldi. Bu Arap Baharı karşıtı dalganın. Zaten bu Birleşik Arap Emirlikleri son yıllardaki konuştuğumuz birçok müdahalesinde hala Arap Baharı yelpazesiyle, Arap Baharı perspektifiyle okumamız gerekir. Katar müdahalesinden Libya'ya, oradan işte Mısır darbesine, oradan işte Orta Doğu'nun diğer sıcak bölgelerine müdahalelerine işte. Yemen gibi, işte hatta kısmı olarak Suriye gibi. Dolayısıyla burada Arap Baharı'ndan sonra bölgesel bir yarılma yaşandı. Bu bölgesel yarılma 3-5 aşamalı yaşandı. Bu temelde bölgenin geleceğiyle alakalı. Bu bir bölgesel düzen, bir bölgesel düzen tasavvurların çatışmasına şahit olduk. Burada da işte Arap Birliği kendisini bu otoriter bölgesel düzenin, işte otoriter rejimlerin en hararetli, en sesli savunucusu haline getirdi. Hatta bunu işte Suudi Arabistan'dan dahi daha fazla yapan bir aktöre dönüştürdü. Zaten bunun bir sonucu olarak da işte Türkiye ile, işte Orta Doğu'daki İslami yapılarla, işte Katar'la daha sık bir karşı karşıya gelme durumunu yaşadık.
Biraz Arap Baharı'ndan işte bahsettiniz aslında ama yine de şeyi sormak istiyorum. Yani Arap Baharı öncesi ve sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikadaki farklılıkları nasıl ayırt edebiliriz? Arap Baharı onların bazı kaygılarını mı tetikledi bu kadar proaktif dış politika izlemeye başladılar?
Arap Baharı herkesin kaygılarını tetikledi bölgede. Çünkü en nihayetinde toplumsal bir meşruiyetle iktidarı kullanmayan herkes kaygılandı Arap Baharı'ndan. Çünkü en nihayetinde Arap Baharı yani bir meşruiyet başkaldırısıydı. Bir işte siyasal özne olma talebi, bir siyasal aktör olma talebi başkaldırısıydı. Bir sisteme müdahale edebilme talebiydi. İnsan gibi yaşama talebiydi. Ekonomik olarak, siyasal olarak, iktisadi olarak. Dolayısıyla bölgede siyasal gücünü, meşruiyet zemini muammalı olan veyahut da çok da güçlü olmayan bütün aktörler Arap Baharı'ndan kaygı duydular. Çünkü en nihayetinde mesele şöyle baklar. Bu Arap Baharı'nda işte Tunus'ta veyahut da Mısır'da yakılan bu ateş bir gün Erve'ye geç, Körfez'e de ulaşacak, diğer yerlere de ulaşacak. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de, Suudi Arabistan'da, işte Mısır'da darbeden sonra tabii ki. Yani Arap dünyasının 3 aşağı 5 yukarı meşru bir rejim türüne sahip olmayan veyahut da ismi ölçüde demokratik kanalların tetinmediği her yer buradan bu süreçten çok ciddi manada kaygı duydu. Fakat bu kaygıyı maksimum yaşayan ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri geliyordu. Yani bu aslında paradoksal olarak da biraz da bir ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü normalde Müslüman kardeşlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin devasa bir ağa sahip olduğu söylenemez. Yani Mısır'daki gibi veyahut da hatta Suudi Arabistan'daki veyahut da diğer birçok ülkedeki gibi. Fakat buna rağmen bu anti-Müslüman kardeşler dalgasının en güçlü, en hararetli savunucusunun haline geldi. Bu uğurda 10 milyarlarca dolar para harcadı. Bu uğurda işte Suudi Arabistan'la birlikte Mısır'da bir darbe mühendisliği yaptılar. Anti-Arap Baharı, anti-Müslüman kardeşler, anti-İslamcılık parantezinde okumalıyız. Fakat işte buradaki asıl korku ne sorusu? Yani hani eğer Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu ölçekte bir Müslüman kardeşler örgütü varlığından bahsedemiyorsak Birleşik Arap Emirlikleri neyle savaşıyordu? Yani bu 10 milyarlarca dolar parayı bu kadar jeopolitik atımı ne yapıyordu? Burada işte gerçek bir tehditten ziyade daha toplumsal bir trendle kavga ettiğini gördük. Yani aslında temelde bir toplumsal trendle kavga ediyordu. Bu toplumsal trend de işte Arap dünyasının değişim talebiydi. Ve bu değişim talebinin ima ettiği bölgesel düzen. Son yıllarda işte bütün bu temel başlıkları yani işte bütün bu kriz bölgelerini, Yemen'i, Katar'ı, işte Libya'yı, Mısır'ı, Sudan'ı bunların hiçbir tanesini tek başına meseleler olarak görmemeliyiz. Yani bunlar temelde Arap dünyasında bölgesel düzen arayışının parçaları gibi. Zaten buradaki otoriter rejimler de buna bu çerçeveden bakıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu noktada yeni bir siyasal İslam'a karşı da hatta İslami hareketlere karşı da son yıllarda yeni bir siyasal sözcülüğün ötesini ideolojik bir sözcülükle yapmaya çalışıyor. Bu da tüm ölçüde Arap milliyetçini diriltmeye çalışıyorlar. Yani tabiri caizse gittikçe Arap Baharı'ndan itibaren demokrasi talebini bu Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, işte darbeden sonra Mısır olsun, İslamcı bir talep olarak mahkum etmeye çalıştılar. Yani neredeyse demokrasi talebini İslamcı bir talep olarak kodlamaya çalıştılar. Batı'yı bunun üzerinden korkutmaya çalıştılar. Bu aslında İslamcı hareketlere çok ciddi manada bir moral veyahut da bir ahlaki üstünlük sağlıyordu. Çünkü demokrasi mücadelesi ciddi manada İslamcı bir talep olarak gündeme gelmesi buradaki aktörlere de epey bir zemin kazandırıyor. Şimdi buna karşı ise Arap Baharı bu bir kısmı ölçüde siyasal İslam'ı reddetme, İslamcı hareketleri reddetme ama kısmı ölçüde Türkiye ve İran'ın Arap dünyasındaki nüfusunu dengelemek için çok ciddi Arap milliyetçiliği söylemine epey sarıldığını görüyoruz. Bunu Katar ablukasındaki talep listesinde görebiliyorsunuz. Daha önceki işte devlet yetkililerinin söylemlerinde bunu görebiliyoruz. İşte en son Libya'ya dair kullanılan cümlelerde bunu görebiliyoruz. Fakat sıkıntı şu, bu Arap milliyetçiliği gittikçe Arap sokağından korkan bir ideolojiye dönüşüyor. Yani bu otoriter dörtlü dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn yani söylemsel olarak gittikçe Arap milliyetçiliğini daha fazla kullanıyorlar. Fakat kullandıkları formüle de Arap milliyetçiliği Arap sokağından korkan bir yapıya dönüşüyor. Bu da biraz Arap Baharı sonrası bölgesel yarılmaya bir resim tutuyor. Bu bölgesel yarılmanın bir tarafında değişim talebi var. Bu değişim talebinin dediğim gibi bu otoriter rejimler değişim, demokrasi talebini işte İslamcı talepler olarak kodlayıp mahkum etmeye çalışıyorlar. Buna karşı ise bir Arap milliyetçiliği de gittikçe bu otoriter rejim ideolojisine dönüşüyor şu anda Arap dünyasında. Bu otoriter rejim ideolojisine dönüşmesi de Arap milliyetçiliğin sadece krizini derinleştiriyor. Toplumla arasındaki bağını daha da zayıflatıyor. Bu da işte Arap milliyetçiliğinin işte 1950-60'lardan sonra yaşadığı krizden sonra ikinci bir kriz dalgasını adeta tetikliyor gibi gözüküyor. Çünkü eğer Arap milliyetçiliği temelde otoriter rejimlerin topluma baskı aracının ideolojisine dönüşüyorsa bunda da bu ideolojinin makbul görmesi, kabul görmesi uzun sürede pek olası olmayacak.
Siz de biraz önce diğer Körfez ülkelerinden de bahsettiniz. Onların da aktif bir dış politika izlediğinden bahsettiniz. Özellikle burada Katar'ı sormak istiyorum. Yani her iki ülke sizin bahsettiğiniz işte Katar değişim talebinin temsilciliğini yaparken Birleşik Arap Emirlikleri de tam tersi görüşü savunuyor. Bu iki ülkenin bu kadar farklılaşmasının nedenleri olarak neler söyleyebilirsiniz?
Ya bu yani birincisi Katar'ın muhtemelen tarihsel güvenlik kaygılarının üst batağında öncelikle Suudi Arabistan yer alıyor. Yani muhtemelen Katar tarihsel olarak en büyük tehlikeyi. Çünkü bu biraz şu kadere uğramamak için de bu yapılıyor. Katar Bahreyn'e baktığında, Suudi Arabistan Bahreyn'le kurduğu ilişkiye baktığında Bahreyn adeta Suudi Arabistan'ın bir vilayeti gibi temelde. Neredeyse Bahreyn'in hiçbir önemli iç dış güvenlik politikası yok ki Suudi Arabistan etkisi bundan hissedilmesin. Şimdi Katar tabiri caizse bir Bahreyn leşmek istemiyor. Daha önce de işte bu sadece Araplarından sonra değil, Araplarından önce de bir Bahreynleşme sürecine girmek istemiyor. Bahreynleşme sürecine girmek istemediğinizde de kendinizi işte Suudi Arabistan'a karşı daha fazla kendinize koruma kalkanı sağlıyorsunuz. Kendinizi işte daha fazla farklı ittifak ilişkilerinin içerisine dahil ediyorsunuz. Ve mesela El Cezire hikayesi biraz böyle bir şeydi. Yani El Cezire Katar'ı haritada konumlandırdı. Katar'ın yumuşak bir koruma kalkanı sağladı kısmi ölçüde. Şimdi dolayısıyla buradaki ilk basamak Suudi Arabistan'dan, yani Suudi Arabistan'a karşı duyulan tarihsel bu tehdit algısının önemli bir etkisi var. İkincisi Katar, Suudi Arabistan veyahut da Birleşik Arap Emirlikleri'ne farklı olarak içeride bir tabiri caizse Arap bağrıvari bir İslamcı yapı korkusu yok. Yani zaten Katar'daki Müslüman kardeşler kendisini çok önceden feshetmişti. Ama ölüm dışında da Katar'ın göreceği daha küçük olması, işte Katar'ın da yani normalde işte diğer rejimler gibi bir monarşi olmasına rağmen hem küçük olması hem de sistemde biraz daha fazla nefes borularını açıyor olması, bu ekonomik refah üzerinde bir meşruiyet şeyini daha takip ediyor Katar'ın. Bir meşruiyet inşasını daha fazla takip ediyor. Üçüncüsü de Katar bunu sadece hani bir Arap Baharı'na inandığı için değil, Arap Baharı üzerinden bir imkan alanı gördü. Yani Arap Baharı dalgasının başarılı olacağını, bu dalga başarılı olduğu takdirde bu dalganın şampiyonluğunu, savunuculuğunu yapan bir ülke olarak bu bölgedeki jeopolitik rekabetteki etki alanını genişleteceğini düşünüyordu. Yani orada son derece tabiri caizse jeopolitik bir okumayla, ideolojik bir okumadan ziyade jeopolitik bir okumayla yani böylesi bir yatırım yaptı. Buna karşın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de daha demin anlattığım gerekçelerle tam tersi bir okuma yaptılar ve tam tersi yatırımlar yaptılar. Zaten bu Katar'la bu ülkeler arasındaki kriz temelde bir Arap Baharı krizi, temelde bir bölgesel düzen krizi. Yani bu bölgesel düzenin iki farklı bölgesel düzen tezinin, iki farklı bölgesel düzen önerisinin yaşadığı krizdi. Çünkü en nihayetinde Arap Baharı muhtemelen son yüzyılda bu hemen sömürgecilik sonrası dönemi çıkaracak olursak veyahut da işte bu ülkelerin sömürgeden kurtulma dönemlerini dışarıda tutacak olursak Arap Baharı şu ana kadar bölgenin nasıl bir geleceğe sahip olmasının, bölgede toplum devlet ilişkilerinin, işte bölgede bireyle devlet ilişkisi, buna benzer birçok başlıkta çok net olmasa dahi en anlamlı tezlerden birini temsil ediyordu. Buna karşın ise bu otoriter rejimler bir daha çekici bir alternatif tez önermekten ziyade bu tezi biraz trajediyle boğmaya çalışıyorlardı. Trajediyle terbiye etmeye çalışıyorlardı. Toplumu bu tezden, topluma trajediler göstererek işte Suriye'de, Mısır'da trajediler göstererek bundan feragat etmelerini bekliyor. Fakat buradaki temel fark şu oldu. Şu anda yeni bir siyasal psikoloji var. Yani bugünkü mesela Arap dünyasındaki bugün otoriter rejimlerle daha önceki otoriter rejimleri birbirinden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi daha önceki otoriter rejimler göreceli olarak o rejimleri daha fazla kabullenen bir siyasal psikoloji üzerine dayandıkları için daha sürdürülebilir oluyorlar. Fakat bugünkü otoriter rejimlere baktığımızda artık otoriter rejimleri kader olarak görmeyen bir siyasal psikolojiyle mücadele ediyorlar. Yani Arapların neyi değiştirdi sorusunun bence en öncelikli cevabı Arap dünyasındaki Arap toplumlarının siyasal psikolojisini değiştirdi. Otoriter rejimlerin bir kader olmadığına inandılar. Az da olsa çok uzun olmasa da şeyler yaşadılar. Yani demokrasi veyahut da hürriyet veyahut da bu değişimin bazı yansımalarını gördü. Bu yansımalarını tattılar yani. Bu nedenle bu siyasal psikoloji, yani yaşadıklarını kader olarak görmeme siyasal psikolojisi Arap Baharı'nda yaygın olduğu sürece bu otoriter rejimlerin krizi daha da derinleşiyor olacaktır. Ve zaten önümüzdeki dönemde de işte bu siyasal psikolojilerin mücadelesini göreceğiz. Bu siyasal psikolojiler ve bu siyasal rekabetler temelde yeni bir bölgesel düzen talebiyle ilişkili olacak ve bu da 3-5 yıllık bir meseleden bahsetmiyoruz. Burada bir nesil boyu bir değişim dönüşüm sancıları yaşıyor olacağız. Bu değişim dönüşüm sancıları çok gel gitti olacak. Çok trajik olaylar yaşanacak. Fakat bölgede benim şahsi kanaatim bölge değişimi yaşamadığı sürece bölgesel bir normalleşmenin olması mümkün değil.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin iç politikasına dair bir soru sormak istiyorum. Yani bu çok dillendirilen bir durum da değil genelde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin izlediği dış politika bu diğer 6 emirlik tarafından da destekleniyor mu? Onlar da bu proaktif dış politikaya razılar mı? İşte Somali, Libya ya da Yemen gibi bölgelerde bir başarısızlık söz konusu. Yani Batı tipi bir muhalefetten bahsedemesek de içeride bunda tepkiler oluyor mu?
Ya buradaki temel şey şu. Şu anda en nihayetinde finansal güç Abu Dhabi'de. Bu 2008-2009 ekonomik krizi özellikle Dubai'yi de çok kötü vurdu. Çünkü Dubai turizm finansal sektörlerine daha fazla yatırım yapan bir yerdi. Abu Dhabi işte enerji sektöründe daha güçlü olan bir aktör. Dolayısıyla buradaki hani rıza gösterip göstermiyor sorularından öteye buna karşı çıkabilme yetilerine sahipler mi? Yani bu Muhammed Bin Zayed'in izlediği dış politikaya karşı çıkabilme yetilerine sahipler mi? İmkanlarına sahipler mi? Enstrümanlarına sahipler mi? Şu anki resim sahip olmadıklarını gösteriyor. Finansal güç Abu Dhabi'de, siyasal güç Abu Dhabi'de, askeri güç Abu Dhabi'de, uluslararası ilişkiler Abu Dhabi'de. Dolayısıyla hani muhtemelen diğer ilişkiler bu ölçekte gölgede bırakılmayı, bu ölçekte bir aktivist dış politikaya ram olmalarından mutlu değillerdir. Fakat bu politikayı da ortadan kaldırabilecek ya da bu politikaya da muhalefet edebilecek, kuvvet edebilecek de askeri, siyasal, ekonomik koşullara sahip gözükmüyorlar. Bu nedenle de yani onlar ne hissediyor sorusu bir analiz ögesi olarak anlamlı olabilir ama siyasal sonuçları açısından çok anlamlı değil. Çünkü iyi mi yani buna taraftarlar mı, karşıtlar mı sorusunun şu anda siyaseten bir sonucu yok. Çünkü en nihayetinde bu politikayı çok da değiştirebilecek enstrümanlara sahip gözükmüyorlar. Bu nedenle de dediğim gibi yani bunun bir siyasal sonuçlar perspektifle bu meseleye baktığımızda ne hissettiklerini çok da anlamı yok yani şu aşamada.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir aktif dış politikasının sürdürülebilirliği var mı? Hem parasal hem de bölgenin büyük ülkeleri olan İran ve Türkiye ile boy ölçüşmesi mümkün mü size göre? Bazen müttefi olan Suudlarla da sürtüştüklerini görüyoruz. Yani para onlar için her şeyin bir çözümü olacak mı?
Sürdürülür mü soruları genellikle şunu içermesi gerekiyor. Nasıl bir zaman diliminden konuşuyoruz? Eğer mesela 2 yıllık bir zaman diliminden konuşuyorsak evet sürdürülebilir ama 20 yıllık bir zaman diliminde konuşuyorsak şahsi kanaatim sürdürülemez. Buradaki sürdürülür mü sorusu sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı bir soru değil. Yani bu bölgedeki diğer ülkeler nasıl bir dönüşüm, nasıl bir değişim geçirecekleriyle alakalı. Yani Suudi Arabistan belli bir süre sonra hacim olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük olmasından anda mütevelli. Şu olacak mı yani? Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yaptıklarından ciddi manada rahatsız olup aradaki mesafeyi mi açacak? Yoksa oraya göz mü yumacak? Veyahut da işte Türkiye ile İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tabiri caizse bir ders mi vermeye çalışacaklar? Yoksa epey uzun bir süre yaptığı gibi bunu tolere mi edecekler? Yani burada sürdürülebilir mi sorusu biraz zaman dilimiyle ilişkili bir soru. Birleşik Arap Emirlikleri kısa vadede bu aktivizme devam edecektir. Ama uzun vadede bu aktivizmi sürdürebilecek hacme de sahip gözükmüyor. İlişkilerin derinliğine de sahip gözükmüyor. İkincisi de bu ekonominin geleceği de sanki buna dair çok iyimser bir resim ortaya koymuyor. En nihayetinde bu enerji piyasaları bir süredir epey bir sıkıntı yaşıyor. Bu piyasaların kısa ve orta vadede de bu sıkıntılarının pek gideceğine dair bir emare gözükmüyor şu anda. Dolayısıyla da muhtemelen önümüzdeki dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri bu izlemek istediği dış politika ile alakalı sürekli bunun limitlerini görecektir. Fakat bu limitler ciddi manada Birleşik Arap Emirlikleri birçok noktada, birçok bölgede karmaya mı yol açacak? Onlara tabiri caizse sahanın dışına, masanın dışına atılmasını sağlayacak mı? Onu da işte dediğim gibi yani bu diğer ülkelerin ne kadar sert bir karşıt politika izleyeceğiyle alakalı. Ama şunu söyleyebiliriz, bu politikanın işte bu son dönemde yaşananlar dahi bu politikanın limitlerini gösteriyor. Yani işte Katar krizi şunu gösterdi. Katar gibi küçük bir devlette dahi işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn istediği sonucu alamadı. Şimdi Libya'da mesela bu finans merkezli müdahalelerin limitlerini görüyor. Şu anda gördüğümüz şey şu, Birleşik Arap Emirlikleri yani sorun çıkarabilme, baş ağrıtabilme kapasitesi hala yüksek ama dramatik bir şekilde sonuç değiştirme kapasitesi eğer diğer aktörler ciddi manada bir politika izledikleri takdirde o kadar yüksek değil. Libya'da işte bunu net bir şekilde görüyoruz.
Türkiye ve Katar Arap Baharı sonrasında benzer bir dış politika izlediğini görüyoruz. Bölgede iki ülkenin temsil ettiği her şeyin karşısında Birleşik Arap Emirlikleri de Suudları görüyor gibiyiz. Bunun sonrasında bir de gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin Birleşik Arap Emirliği'nin işte parasal desteği verildiği iddiaları söz konusu. Yani bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de bütün bunlara baktığımızda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri nasıl değerlendirebiliriz? İki ülke arasında bir stratejik düşmanlık söz konusudur diyebilir miyiz?
Sadece stratejik değil, yani burada bir siyasal bir düşmanlık var. Gittikçe ideolojik tonajı da belirgin olan bir düşmanlık var. Bu jeopolitik bir karşıtlık var. Yani bu karşıtlık tek aşamalı değil, birkaç aşamalı bir süreç yaşanıyor. Şimdi ve bu önümüzdeki kısa dönemde çözülecek gibi gözükmüyor. Yani en nihayetinde dediğim gibi, yani burada her şeyden önce iki farklı tezi temsil ediyorlar. Yani bugün Türkiye'nin bu tezlerden bir tanesini temsil etme kapasitesi düştü. Son yıllarda iç politikada yaşadığı dönüşümlere de bağlı olarak bu kapasitesi düşmüş olmakla birlikte, ama temelde Arap Baharı'ndan beri başlayan dönemde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri iki farklı teze yatırımlar, iki farklı tezi temsil ediyorlar hala. Ve Türkiye'nin işte ittifak ilişkilerinde olduğu, bunların çoğu da işte İslami gruplar, Arap dünyasının değişim talebini savundular. Arap dünyasının Arap Baharı'nı savundular. Bu değişim, işte demokratikleşme talebi diyelim en azından o aşamada. Bunlar İslami bir, epey İslami bir renk de almıştı. Arap Baharı'nın değişmesini hani temelde savunan bir tezdi. Buna karşı ise Arap Baharı'nın değişmemesini savunan bir tezin yatırım yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Otoriter rejimlere, otoriter siyasal sistemlere yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bu iki aktörün de Arap Baharı'nın veyahut da işte Orta Doğu'nun geleceği ne olması sorusuna verdikleri cevaplar taban tabana hala zıt gözüküyor. Buna bağlı olarak ittifak ilişkileri geliştiriyor. Bu ittifak ilişkileri de birbirleriyle karşılıklı ilişkisi üzerine kurulu. Bunun devamı olarak birçok başlıkta bu aktörler karşı karşıya geldiler. Yani bölgenin farklı kriz alanlarında, farklı meselelerinde. Burada da ikisi arasındaki krizi daha derinleştiriyor. Dolayısıyla hani bu bölgesel düzenin sancısı ortada devam ettiği sürece ve bu iki aktör de bölgesel düzen meselesinde iki farklı tezi temsil ettiği sürece, bunların arasındaki ve bu iki farklı tezlerine de yatırım yaptıkları sürece bu ikisi arasında gerilimin düşmesi pek olası gözükmüyor. Ama eğer bu aktörlerden bir tanesi bu tezinden vazgeçerse veyahut da işte bu iki ülkeden bir tanesinde iktidarlarda değişim olursa, başka bir dinamik ortaya çıkaracaktır. Ama hali hazırdaki iktidar yapıları ve hali hazırdaki aktörlerin sahip oldukları tezler ve bu tezleri için ortaya koydukları yatırımlar sürdüğü sürece bu gerilim artarak devam edecek. Ve bu Orta Doğu'daki yeni kalıcı fay hatlarından birine dönüşüyor.
Yine bu iki ülkenin arasındaki çatışma noktalarından biri de Libya. Yani Libya Arap Baharı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri tarafından etkisi altına alınmaya çalışan ülkelerden oldu. Belki de Mısır'dan sonra devrimci ve karşı devrimci güçlerin en sert çatıştığı ülke Libya. Libya'nın bu anlamda stratejik önemi ne? Hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri için bu ülkedeki güç dengesini de nasıl okumamız gerekiyor sizce?
Stratejik kavramına ben bazen biraz alerjim var da. yani önemi ne sorusu, ya Türkiye için önemi aşikar. Yani bunun 3 veya 4 boyutlu bir önem sıralamasından bahsedebiliriz. Birincisi, hani Libya kendi başına bir önemi var. Bunun önemi işte tabii ki bunun işte finansal, işte enerji. Yani en nihayetinde Libya temelde Akdeniz'deki bir körfez ülkesi özelliklerine sahip. Sahip olduğu enerji kaynakları falan açısından. Şimdi birincisi bu aşaması var ve Türkiye'nin de mesela Kaddafi döneminde de Türkiye Libya'da aktif bir ülkeydi. Özellikle müteahhitlik firmaları. Dolayısıyla bunun ilk aşamalarından bir tanesi buradaki işte enerji, ondan sonra finansal çıkarlar. İkincisi, bu Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının bir devamı olarak bir anlamı var Libya'nın. Çünkü son yıllarda Doğu Akdeniz'de yeni bir enerji ve güvenlik düzeni inşa edilmeye çalıştı. Bu enerji ve güvenlik düzeni Türkiye'yi dışlayan, fakat Mısır, İsrail, Kıbrıs, Rum tarafı ve Yunanistan üzerinde inşa edilen sac ayaklarına bina edilmeye çalışılıyor bu enerji ve güvenlik düzeni. Bu enerji ve güvenlik düzeni önemli ölçüde o Türkiye'yi bu Doğu Akdeniz'deki denklemin dışına itmeyi öngörüyordu. Zaten Libya ile yapılan anlaşmalardan, Kasım'daki anlaşmalardan bir tanesi bu deniz sınırlarının belirlenmesine dairdi ve bu da temelde Türkiye'nin bu oyunu bozma girişimiydi. Dolayısıyla ikinci amaç bu Libya'nın Doğu Akdeniz'le ilişkisi üzerine. Üçüncüsü, Libya hala Arap Baharı mücadelesinin devamı olarak hala bu bölgesel güç rekabetinin yaşandığı bir yer. Neredeyse işte Arap Baharı'ndaki yarılmanın bütün emarelerini Libya'da görüyoruz. İşte bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan gibi işte otoriter dalga var. Öbür tarafta ise Türkiye, işte kısmen ölçüde Katar, işte bu Ulusal Mutabakat Hükümeti. Dolayısıyla bu Arap Baharı'nda süre gelen bölgesel güç rekabetinin, bölgesel düzen arayışı rekabetlerinin bir yansımasını görüyoruz. Ve bunun bir alt başlığı olarak da Türkiye'nin buradaki her bir ülkeyle yaşadığı bireysel veyahut da çoklu adetler söz konusu o Libya'da. Yani bu açıdan Libya'nın yani hem ortaya çıkmakta olan enerji ve güvenlik denklemini bozmak, Doğu Akdeniz'de hem bölgesel güç rekabetinde zemin kaybetmemek, tam aksine zemin kazanmak, hem de Türkiye'de kendi enerji ve finansal çıkarlarını da korumak için bu aktif bir politika izliyor. Ama dediğim gibi bunu son kertede dayandığı şey tekrardan bir Arap Baharı hala. Yani hem Arap Baharı'nın bakiyesi bir mesele bu Libya'da yaşanan, hem de yeni gelmekte olan yeni jeopolitik mücadelenin de habercisi konumunda. Bu da işte Türkiye'nin buradaki burada daha fazla el yükseltmesine, daha fazla yatırım yapmasına yol açıyor ve yol açmaya da devam edecek gibi gözüküyor.
Anladım hocam. Bir de bu Libya'daki güç dengesini sormak istiyorum. Çünkü bir tarafta işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suud, Rusya, Fransa, Mısır varken diğer tarafta ise Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Bu son süreçte Trablus Hükümeti'nin kontrolü ele almaya başladığını görüyoruz. Bu Türkiye'nin bir başarısı mı, yoksa karşı tarafın bir başarısızlığı mı oldu? Türkiye'nin orada oyuna dahil olması denklemi nasıl değiştirdi acaba?
Her ikisi de yani bu Türkiye'nin tabii ki bir başarısı. Türkiye'nin bir başarısı olduğu gibi karşı tarafında bir başarısızlığı. Türkiye'nin oyuna dahil olması şu an itibariyle sonuç değiştirici oldu. Yani çünkü Türkiye'ye dahil olana kadar epey bir geri planda olan veyahut da epey bir tabiri caizse kaybeden tarafta olan bir ulusal mutabakat hükümeti vardı. Türkiye'nin müdahalesiyle, özellikle bu askeri desteğiyle, hava desteğiyle sahadaki realite dramatik bir şekilde değişti. Şu aşamada ise askeri alanda elde edilen kazanımları siyasal alana tahvil etme meselesi söz konusu olacak. Ve muhtemelen bundan sonra hem askeri alanı hem alanı sahayı konsolide eden stratejiler güdeceklerdir aktörler. Bunun yanı sıra da siyasal alanını da, yani bu askeri kazanımların siyasal alana taşıma stratejilerini de ortaya koyacak gibi gözüküyorlar.
Son olarak da Muhammed Bin Zayed ve Erdoğan'ı sormak istiyorum size. Yani bu iki isme baktığımızda, kişisel profillerine ve baktığımızda bu iki ismin dış politikasını nasıl değerlendirebiliriz? İki ülkenin izlediği dış politikalarda bu ikisinin kişisel profilleri, liderlik ve becerileri üzerinden siyasi vizyonlarını nasıl değerlendirebiliriz? Bunların istekleri ve vizyonları üzerinden bu dış politikaları yapmak mümkün müdür? Belki buna Muhammed Bin Selman da dahil edebilir.
Yani hani yani kişisel özelliklerinden bahsetmek ne kadar kolay emin değilim yani. Hani Muhammed Bin Selman'ın şu ana kadar medya üzerinde takip ettiğimiz kişisel özellikleri var. Fakat yakında bunların nasıl kişisel özelliklere sahip olduklarını, nasıl siyasal psikolojilere sahip olduklarını çok yakından tahlil etmek veya çok yakından izlemek pek olası olmadığı için orada çok sahici bir kişisel veyahut da psikolojik analiz yapmamız veyahut da liderlik tarzlarına dair bir analiz yapmamız o kadar kolay değil yani. Yapılacak analizler de muhtemelen yüzeysel kalacak. Burada bu tür analizlerden ziyade şu analizi daha anlamlı oluyor. Nasıl bir geleceğe yatırım yaptıkları önem kazanıyor, anlam kazanıyor. Nasıl bir geleceğe yatırım yaptıkları, nasıl bir strateji, nasıl siyaset izleyeceklerini ortaya koyuyor. Burada da özellikle bu Muhammed Bin Zayed, özellikle Muhammed Bin Selman olsun, tekrardan otoriter rejimlerin kendilerini biraz güncelleyerek sürdürülmesine yatırım yapıyorlar. Yani burada da meşruiyeti mümkün mertebe ekonomik modernizasyon üzerinden elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü siyasal modernizasyon yapamıyorlar, siyasal reformlar yapamıyorlar. Ama öbür taraftan ise kaynayan bir toplum yapılarının varlığının farkındalar. Bu kaynayan toplum yapılarını tabiri caizse işte bu Çin modeli gibi. Bu nedir işte? Çin modeli biraz siyasal reform yapmadan ekonomik modernizasyonun formülünü tabiri caizse şu aşamada sunuyor. Mesela bu iki ülkede Çin'le yakın ilgi, alaka gösteriyorlar. Bunun da sebeplerinden bir tanesi. Çin onlara için cazip bir formül sunuyor. Çünkü siyasal reform yapmadan ekonomik modernizasyonla toplumsal hoşnutsuzlukları aşma veyahut da aşabilmeye dair bir tez sunuyor. Bu iki aktör de şu anda bu tezi aslında temelde savunuyorlar. Bu teze temelde sahipler. Bu nedenle zaten işte birçok ekonomik reform veyahut da işte Neom projesi veyahut da işte Suudi Arabistan'ın 2030 projesi gibi temelde ekonomik reform projeleri, ekonomik güncellenme projelerini duyuyorsunuz ama burada olmayan şey siyasal reform yok. İşte Orta Doğu gibi bölgelerde de siyasal reformdan bağımsız bir şekilde ekonomik reformla toplumsal rızayı ne kadar elde edebilirsiniz? Bu soru işareti. Şahsi kanaatim bundan çok da fazla elde edemeyeceğiniz yönünden. Dolayısıyla iki aktörü yatırım yaptıkları gelecekler üzerine değerlendirmek daha anlamlı olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Programı da daveti kabul edip katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Galip Dalay ile Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin bölgedeki çekişmelerini ve Libya meselesini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politika vizyonunu ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
En yerel ve en küresel podcast programı PolitikCast'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.